Ayrım 2. Dersim Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 14. Tuşik Dağı'nın eteğinde meşe dal ve yapraklarından yaptığı küçük hollikinde uyurken yıldırım düştü. Gözlerini irkilerek korkuyla açtığında Seyit Rıza'nın hizmetçisi Kumo ile karşılaştı. Gece gibi zifiri karanlık ve yağmurlu bir haberle gelmişti Kumo. Hükümet yakında Dersim'in en dişli aşiretlerinden Koç Uşağı'na saldıracaktı. Bu iş için Kev Uşağı'nın da desteğini almıştı. Arslan, Maksudan, Pezgevran ve Beytan aşiretlerine 150 katır yükü silah gelmişti hükümetten. Tuşik Dağı'nın altında kaldığını sandı Yavan. Kuma'ya yönelttiği bir yığın soruya rağmen Seyit Rıza'nın bu duruma neden seyirci kaldığını, hatta göz yumduğunu anlayamadı. Tüfeğini ve berhanesini alıp 2 yıldır mesken tuttuğu Tuşik Dağı'nı terk etti o gece. Öfkenin alimlere akıl verdiği yeni bir dönem başlamıştı. Ayağı bir taşa çarparak kapaklandı yüzüstü. Çoğalan görüşlere kulak verdi. Munzur gözelerinden fışkıran iyiliğin Dersim'deki durumu görünce iyilik olmaktan çıkıp küfüre dönüştüğüne ilişkin görüşe hak verdi. Çarıklarını saran balçığın "Bırak artık bu gezginciliği" diye bağırdığını sandı. Yakında saldırıya uğrayacak olan Koç Uşağı'nın hangi aşiretinde, hangi kolunda dövüşmeliydi? Koçanlar işlerini Allah'ın uykuda olduğu ana denk getiren yiğit ve hırsızlıkta usta insanlardı. Şemkanlar Dersim'deki her taşın, her çalının niyetini bilen, kurt gibi uzağı gören ve tek atışta sigaranın külünü düşüren bir aşiretti. Seydan ikliminde dolaşan ve aşiretlere bol sigara içiren asılsız dedikoduların mimarları Şemkanlardı. Resikanlar güleç ama öfkelendiklerinde barut osuran insanlardı. Munzur dağlarındaki yabani sarımsağın çoğunu yiyen bu aşiret, ışkından yapılan nardank şurubunu nişangah ışıltısı kadar aziz bilirdi. Nenikanlara gelince bunların kızları Munzur şafağında gülümseyen keçi sütü kadar güzeldi. Yürürken gülümsemeye başladı Yavan. Koç Uşağı'nın Nenikan kolunda dövüşmeye karar vermişti. Tüfeğini kaldırıp kundağından öptü. Tüfeğini indirirken bunca savaşlara girip de bir tek adamın burnunu bile kanatmamış olma gerçeğini anımsayarak üzüldü. İnanılmaz bir durumla karşılaştı Nenikan aşiretinde. Kapısını çaldığı ilk evde Gino ile göz göze geldi. Huş ağacının altında 3 yıl önce gördüğü kız yabanıl bakışlarla kendisini kesiyordu. Tomurcuğu patlamış gül hevengine dönüşmüştü. Yeryüzünde kadınsız yaşamak kadar puşt bir mesleğin olmadığı kanısına vardı. Kızın Koç katımı fırtınasına hazır olduğu her halinden belliydi. Gino'nun baba evinde ve Nenikan aşiretinde oldukça iyi karşılandı Yavan. Nenikan'da Şeyh Said'in ordularına karşı tek başına savaşan Brimanlı olarak tanındığını öğrenince göğsü kabardı. Nenikanlıların az konuşana daha çok değer verdiklerini bildiği için hiç konuşmadı. Ağzına torba bağlanmış çerçik hatırları gibi başını sallayarak onaylayıp durdu konuşanları. Yavan'ın susarak saygınlığını arttırdığı misafirliğinin 4. gününde çatışmalar başladı. Yavan'ın da içinde olduğu 150 kişilik bir Koç Uşağı kuvveti, Seyit Han Ağa'nın emri ve Kopo'nun cüretiyle Amutka'da konaklayan askeri bir bölüğü geceliğin ani bir baskınla yok etti. Toprak yaralı askerlerin öldürülüşü, ölü askerlerin üzerlerinin yağmalanışı, cephaneliğin göz açıp kapayıncaya kadar katırlara yüklenişi karşısında dehşete düştü. Bu baskınla alevlenen savaş tüm Koç Uşağı'nı sardı. Topa tutulan bir köyde korkusundan altına işedi Yavan. Bir başka çatışmada grup olarak dağın eteğindeki ormanlara doğru 4 nala uzaklaşırlarken yolda ölen anasının başucunda ağlayan 2 yaşındaki çocuğu eğilip kolundan yakaladı. Kucağına alırken altındaki at sağrısına yediği kurşunun acısıyla şahlanarak devrildi. Ölü kadının yanına düşen Yavan atın altında kalan çocuğun inleyişini duyar gibi oldu. Tüfeğini kapıp hızla uzaklaştı oradan. Devletin koçanları silahsızlandırma ve sürme planı başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 1 aylık savaş dağlara ve ormanlara çekilen koçanların askerleri birliklere karşı yönelttikleri sonu gelmez peş peşe vahşi gece baskınlarına yol açmaktan başka bir işe yaramamıştı. Devletin Koçanlara karşı silahlandırıp harekete geçirdiği Kevan aşiretleri ise savaşarak orduya destek verir gibi görünmüş, gerçekte ise asilere el altından silah yardımında bulunmuşlardı. Cepheden Elazığ'a giden Haydar Paşa Ankara'ya göndereceği raporun yazımına başlamıştı. Dersim'in genel silahsızlandırılması için genel bir temkiyle ihtiyaç vardı. Tüfeğin hükümranlığını tüfekle yıkmak. Koçan Savaşı'ndan karlı çıkan tek insan Yaman oldu. Kurtarmak istediği 2 yaşındaki çocuğun bulunduğu yerin 500 metre ötesine bir uçak düşmüştü. Yavan'la birlikte 4 nala at koşturan Neni Kanlar, uçaktan açılan ateşin Yavan'ın atına isabet ettiğini, yere düşen Yavan'ın ise ölü kadının yanına mevzilenerek alçaktan uçan uçağı düşürdüğünü yaydılar. Yavan bu tatlı söylentiyi suskunlukla karşıladı. Gerçekte durum farklıydı. Dağın üzerinde 2 uçak uçuyordu. Etekte çıplak bir alanda bulunan 8 kişilik bir Şemkan grubunun yoğun ateşiyle düşürülmüştü uçak. İkinci uçak ise alçaktan cüretkar bir uçuşla bombalayıp yok etmişti grubu. Yavan uçağı düşüren kahraman olarak tanındı. Arabistan çöllerinde İngiliz haber güvercinlerini havada vuran usta atıcı sıfatı da buna sonradan eklenince gülümseyişi renklendi, sessizliğinin ve keyfinin kölesi oldu. Saban demirine parlatan topraktır. Yavan silahlı Neni Kanlarla birlikte Cino'nun köyüne gitti. Cino'nun sağır babasının çatışmalarda öldüğünü, anasının 3 kızla bir başına kaldığını öğrendi. Neni Kanlıların ileri gelenlerini araya sokarak Cino'yu istedi anasından. Anası verdi ama Cino karşı çıktı. Yavan vazgeçemezdi. Toprağa kıvrak basan, yürüyüşü çıngıraklı, çılgın, cevval kızların soyundandı Cino. Köylüler Cino'nun böyle bir yiğitle evlenmek istememesini terbiyesizlik olarak değerlendirdiler. Yavan kış bastırmadan köyü terk ederken Cino terkindeydi. Huysuz cinli kızların zifaf gecesinden sonra sürülmüş toprak gibi soluklanıp rahatlayacaklarına tuz ekmek hakkı kadar inanan Yavan atını yukarılara, Munzurlara doğru sürdü. Hacetini görmek için atından indi. Bir kayanın arkasına geçti, çömeldi, ıkınırken yaprakları kalp biçiminde olan sarı çiçekli basur otu dikkatini çekti. Gülümsedi, kalktı uçkurunu bağladı. Birkaç tane kopardı basur otundan. Götürdü atın üzerindeki heykel gibi bekleyen Cino'ya sundu. Aynı anda alnının ortasına güçlü bir tekme yedi. Sendeledi. Herhangi bir karşı harekete girmedi. Alnını ovuşturarak homurdandı. Ata binerken ilk gece Cino'nun havasının alınması gerektiğini düşündü. Zifafı yaklaşan kızın ateşi yükselir, bızırı kara Arap üzümü gibi şişer, zonklar, cinnet ve bela ocağı kesilirdi. Toprağı palamut renkli serin bir karanlık bastığında atını Ali Boğazı'nda çok sevdiği bir mağaranın önünde durdurdu. Toplayıp kopardığı uçurum çalılarıyla Cino'nun göz bebeklerini ayartan parlak damarlı bir ateş yaktı. Hiçbir dağ erkeğinin gösteremeyeceği masum bir incelikle mağaranın içinden kaynayan kaynaktan su sundu. Ama Cino içmedi. Çortandan bir ayran yaptı, onu da içmedi. Dipnot çortan kurut. Taze kenger sakızını da rendetti. Bunun üzerine Yavan hafiften efkarlandı. Çok keskin zehirinden dolayı suda dimdik duran su baldıranına benzetti Cino'yu. Hozat'ın raihalı dana buran tütününden bir sigara sardı. Hodey hodey Gülistan, çerağı ruşen, fahri dervişan, zuhurdur insan diye mırıldandı. Ateşin yanında dimdik duran Yavan, kısrak kuyruğu ve koyun yünü karışımından dokunmuş kollikini başından çıkarıp şap diye attı mağaranın kaya zeminine. Kollikin üzerine düşen nakışlı puşuyu alev aydınlığında yılan yığınına benzetti Cino. Cinlenmeye başlamıştı bile. Keçi kılından sıkıca dokunmuş tam kollu şabikini çıkarıp attı. Yavan ateşlerinin odak noktasını Munzur'daki görünümünü şaşkınlıkla seyrederken atından yayılan kokuyu soludu, korktu. Bir kibrit çaktı, bıyıklarının ucunu yaktı. Geceliğin dağlardan seslerin gelmesini, felaketin yaklaşmasına yordu. Top seslerine alışan deve davul gümbürtüsünden korkmaz diye bağırdı kendi kendine. Sesinin yankısını dinledi. kayaların geceleyin eskisine göre daha çok parladığı inancındaydı. Kömlerden gelen keçi seslerinin çoğalmasını, insanların tüfekleriyle daha çok ilgilenerek hayvanları ihmal etmelerine bağladı. Gökyüzünün şafak vakti, koç ağanın küçük karısına yıkattığı ayağının kirli suyu gibi donuk donuk parlaması üzerinde düşündü birkaç gün. Hükümetin Dersim'e saldırması durumunda aşiretlerin ve ezbetlerin bin yıldır birbirlerinden öldürdükleri ölülerin bile yer altında birleşeceklerini söyleyen Demenan reisi Cebrail Ağa'nın gerçeği söylemediğini düşündü. Çocuklarının boyunları karınca beli gibi incelen Çolak Eftal'in üç keçisinden ikisini satıp bir martin tüfeğe yatırmasını anımsayınca acı acı geğirdi. Atını Dersim'in nabzının attığı yöne Tujik Dağı'na çevirdi. Seyit Rıza'yı güleç, şakacıl ve fıkralar anlatmaya bayılan bir insan olarak tanıyan Yavan, onun ciddiyeti ve çamurlu buz parçasını andıran koca sakalı karşısında şaşkınlığa uğradı. Odadaki iki gaz lambasının arasında hançer ucu gibi ışıldayan bakışlarıyla karşılaşmamaya çalıştı. Karşısındakini içtenliğiyle yenen Lace Baboyi'nin apayrı bir insan haline gelmiş olmasını kabullenemedi. Ses tonuna kartal hışmı egemen olmuştu.
''Onların bini bir para etmez, hiçbiri düşman sahibi değil. Yenmek nedir, alt etmek nedir, hür yaşamak nedir diye bir dertleri yoktur onların. Onlara gidin düşmanınızı arayın desem bin yıl geçseler yine bulamazlar. Bir insan yürüyen ayağının burnunu kendi içine, kendi ruhuna yöneltmezse, kendi ruhundaki düşmanları bulamazsa, dış düşmanlarını hiç bulamaz, şaşırır. Kendi müsahibini düşman ilan eder. Onları benden iyi bilen yoktur dersimde. İki asker görseler boyunlarını kuduz köpek gibi göğüslerine sarkıtırlar. Onların her kelamında bir elpençe divan duruşu var. Fikirleri ağızlarından dimdik çıkmaz, dizlerinin üzerinde çıkar.
Seyit Rıza'nın sağında oturan Şeyh Hasan Anlı Alişer, yorgunluğunu şakağına dayadığı bileğiyle güç zapt ediyordu. Ayağını bastığı her yere isyan tohumu eken bu ihtiyar ozanın kılamlarına hayrandı Yavan. Bakışlarıyla ozanın sazını aradı bulamadı. Seyit Rıza'nın solunda oturan Zarife'nin kendisine baktığını görünce gülümsedi. Şu Dersim'de Zarife gibi çatışmalar içinde pişmiş, bilgilenmiş, erişmiş kadın bulamadığına ayıflandı. Cinoların Yavanlara, Zarifelerin ise Alişerlere layık olduğunu düşününce morali bozuldu. Kendisine küfretti içinden. Lace Baboyi'sine kulak verdi yeniden. Kişneyişler, havhavlar geliyordu dışarıdan.
Dersim Osmanlı'ya boyun eğmedi. Bunlara boyun eğerse bu dağlar utancından ağırlaşır. Bu topraklar bu dağların ağırlığını taşıyamaz. Bağrımıza sokulan kasaturaya seyirci kalamayız. Onların Dersimlilere zorla yaptırdıkları yollardan yarın tanklar gelirse şaşırmayın. Dersim'in adını değiştiren Abdullah Paşa'nın Mamikan'a, Amutka'ya, Karaoğlan'a, burnumuzun dibine, Burnak'a, Pulur'a askeri kışlalar yaptırmasına seyirci kalırsak sonumuz ne olur? Ben El Aziz'de kendisine dedim. Dedim paşam Dersim kanununu ilga edin. Bizden size zarar gelmez. Bizi kendi başımıza bırakın. Sizi serbest bırakırsak Kamber Ağa'nın Elaziz valisi Deli Fahri'yi Pah suyu önünde kuşattığı gibi gelir beni kuşatırsınız dedi.
Hayatında ilk kez ağalardan, seyitlerden oluşan geniş bir sohbet toplantısına katılan Yavan, Dersim'in ünlü doktoru, Müstesil için gülümseyişini incelemeye koyuldu. Cino gibi cinli karıların hakkından bu tip adamlar gelir diye iç geçirdi. Seyit Rıza'nın sesindeki vahşi gazaba yöneltti dikkatini.
Dokuzuncu fırkayı böğrümüze dayayan bütün Dersim aşiretlerinden 100 bin martin tüfengin teslimini isteyen, üzerimizde teyyareler uçuran bu paşanın karşısında gaflet uykusuna dalan aşiretlerin şerefine tükürmüşüm ben.
Yavan o gece Ağdat'ta kalmadı. Yıllar öncesinin anılarını tazelemek için Tujik Dağı'nın eteğindeki mağaraya gitti. Atını bir çalıya bağladı, mağaranın önünde oturup yıldızları seyre koyuldu. Her zaman yaptığı gibi Cino'nun doğurduğu 4 çocuğun ölüm nedenleri üzerinde düşünmeye koyuldu. Çocuğu ölen babanın başı Tujik Dağı kadar ağırlaşır. Yılanlı Dağı'nda ölen çocuklarının acısına dayanamayıp da canlarına kıyan eski zaman kadınlarına dair anlatılan hikayeleri anımsadı. Başını kayaya dayadı. Kumo'nun getirdiği yiyeceklerle 10 gün dinlendi mağarada. 11. günün sabahı mağaraya soluk soluğa dalan Kumo, Elaziz Paşası'nın Hozat'taki subaylarıyla görüşmeden dönen Seyit Rıza'nın oğlu Bra İbrahim'i Deşt köyünde Kurmay Binbaşı Şevket'le Kırganlıların gece uyurken basıp öldürdüklerini, Ağdat'ın Şiir-i Şivan içinde inlediğini bildirdi. Kafasını mağaranın tavanına çarpan Yavan, dertlerini sıkıntılarını yok edecek yeni bir savaşın çıktığını düşünerek sevindi. Kadınların çığlıklarını Ağdat'a girmeden önce duyan Yavan, köyü dolduran silahlı atlıların arasından geçerek Seyit Rıza'nın evine gitti doğruca. Lace Baboyi'nin elini öperek başsağlığı diledi. Teyyarici Yavon'un gözlerinden öpen sakallı Dersim generali, küçük karısı Besen'in getirdiği savaş alametini, üzerlikle daha yeni tütsülenmiş yarım kollu, kutsal baba bergüzarı Şabiki'ni herkesin gözleri önünde giydi. Kadifesi ışkın yeşilini çağrıştıran, has ipek astarlı bir Horasan Şabiki'ydi bu. Şabik'in ön cephesine altın ışıltılı zemin üzerine sülüsle zulüm kan eyledi, başladı gaza. Yetiş ya Ali Yülmurtaza beyti yazılmıştı. Şabik'in ceylan burnu biçimindeki yaka yırtmacının altında ise Bismişah Allah Allah yazısı vardı. Çapraz fişeklikleri kuşandı, tabancasını taktı, tüfeğini alıp dışarı çıktı. Seyit Rıza'nın dışarı çıkmasıyla birlikte ev boşaldı. 250 kişilik bir kuvvetle Sin karakolunu ve köyünü kuşatan Seyit Rıza, Yavan'a mitralyözün sorumluluğunu vermişti. Mitralyözün nasıl kullanıldığını bilmeyen teyyare avcısı, ününü gözünün bebeği gibi koruduğu için bilmiyorum demeden kabullenmişti verilen görevi. Cesaret bilmemekten daha önemliydi. Kırgan aşiretinin merkezini kuşatan ve mezar taşlarına kadar köyü kurşunlatan Seyit Rıza, oğlunun katillerinin teslimi için Kırgan reisi Şatoğlu Salman'a 3 görüşmeci gönderdi. Bunlardan birisi Yavan'dı. Çok iyi karşılandı. Üstün saygı, ikram ve iltifat gördü. Ağalığın ve de savaşın vazgeçilmez değerini her zamankinden daha iyi kavrayan Yavan, Şatoğlu Salman'a kendisini Şeyh Said ordularını bozan, Koçan çarpışmalarında ise uçak düşüren Munzur kahramanı olarak tanıttı. Yavan'ı duymazlıktan gelen Salman Ağa, katillerin köyde olmadıklarını, Kurmay Albay Şevket'in Hozat'taki karargahına sığındıklarını söyleyerek kuşatmanın kaldırılmasını istedi. O gece şafağa doğru kuşatma kaldırıldı. Güzel haberler insan gerçeğini dağa taşa daha derinlemesine duyurur. İnsan kanını hızlandırır, damarlarını genişletir. Yüreğini kararsızlıktan kurtarır, ömrünü uzatır. Güzel haberleri peş peşe duyan Yavan diz çöküp toprağı 3 kez öptü. Diyarbakır'da 7. Kolordu'ya bağlı kuvvetler Yusufan aşiretini silahsızlandırmak için harekete geçince Fındık Ağa aşiretin başında müfrezelere saldırdı. Daha önce Paks Köprüsü'nü yakan, inşaat halindeki karakollara ve asker çadırlarına saldıran Demenandılar ise reisleri Cebrail'in emriyle Yusufanlıların yardımına koştu. Tüm bunları duyan Yavan hayatında atmadığı kahkahalarla Tujik Dağı'nı şaşırttı. Seyit Rıza'nın sakalının Munzur karanlığında kurumuş gül alevi gibi parladığı söyleniyordu. Aşiret reislerinin bir bölümü Seyit Rıza ile Alişer'in çabası sonucu toplantı halindeydi. Bıyıkları atmaca gagasını andıran Demenan reisi Cebrail Ağa, kurdun aslan inine girdiğini, aslanın ise hala uyuduğunu bağıra bağıra anlatıyordu. Cebrail'in yanı başında Demenanlıların 9 başlı mar dedikleri Heme'de Cive Kueş oturuyordu. 21 Mart gecesi Kahmut Köprüsü'nü yakıp karakola saldıran grubun başında Heme'de Cive Kueş'in olduğu söyleniyordu. Toplantıya güç bela katılan Ferhadan reisi Cemşit Ağa, Sadrazam Öküz Mehmet Paşa'nın toplantılarda yaptığı gibi şirin bir rehavetle kestiriyordu. Seyit Rıza ve Alişer'den sonra Dersim'in adından en çok söz ettiren savaşçısı ve Bahtiraran reisi Şahin Ağa, hükümetin Dersim'de zayıf olduğunu, Dersimlilerin baskısı üzerine Kahmut'taki kuvvetlerini Mazgirt'e,
Sindeki kuvvetlerini ise Koi Sipi'ye çektiğini, hükümetin toparlanıp genel saldırıya geçmesine zaman tanımadan aşiretlerin büyük bir saldırıyla Dersim'den onları atmaları gerektiğinde ısrar ediyordu. Toplantının yapıldığı gözelerin önünde nöbet tutan iki kişiden birisi yabandı. Arada bir soluğunu kesip gözelerden gelen seslere kulak kabartıyordu. Ağalar kelimesini sık sık duyuyordu. Toplantıya gelen hiç kimsenin gerçek ağalık payesine sahip olmadığı kanısındaydı yavan. İki karı, 40 keçi ve 3 martin tüfeğiyle ağa olunmazdı. İnsanı dehşet içinde bırakan müthiş bir sonsuzluk duygusu içinde hissediyordu kendisini. Yanındaki Demenanlı, Sile Pete mal varlığını sordu. 3 keçi, 1 inek, 1 at, 1 tüfek yanıtını alınca sigarasının ateşini bıyığının ucuna dokundurdu. Allah Dersimli'ye mal vermemiş. İyi etmiş dedi Silahpet. Mal malın pezevengidir. Pezevengin Dersim'e girmemesi iyidir. Bir yudum aldı sigarasından. Koçinayra, Torseno, Perura diye mırıldandı. Dipnot daha neden korkar paradan. Seyit Rıza'nın gür sesi geliyordu gözelerden. Nöbetçiler söz birliği etmişlercesine sustular. Nisan ayının dağlardan inen öküz soğuğunu iliğinde duyan yaban, Lace Baboyi'nin sesindeki hüzne taktı kafayı, can kulağıyla dinlemeye koyuldu. Dersim büyüktür, 40'tan fazla aşiret var Dersim'de. Ama bu aşiret reislerinin çoğu 200'üdür, yalancıdır. Bunlar kendilerini yalanlarla arayan, yüksekten uçan, burnu büyük insanlardır. Beni yıldızların ötesine sürseniz bokum altın gibi parlar diyen insanlardır bunlar. Birbirlerini yemektir bunların tek marifetleri. Aşiretler birbirlerine düşmandır bunların yüzünden. Başınızı kaldırın da bu aşiretlerin geçmişine bir bakın. Kureyşan aşireti Şadan'a düşmandır. Şeks Hesenanlar Artıllı, Haydaran'a, Lolan Demenan'a, Hormekan Artıllı'ya, Karsan bütün komşularına düşmandır. Baksi Yaranların Abbasanlarla, Laçinlerle hımgımı bitmedi. Koçanlar ellerinden gelse Ferhatanları bir kaşık suda boğarlar. Kırganlarla Abbasanların kurtla kuzudan ne farkı var? Hükümetle el ele verip oğlumu öldürdüler. Kırganlar hem de uykuda. Pilvenk aşiretinin düşman olmadığı bir aşiret gösterin bana bu Dersim'de. Şemkanların bir tavuğuna karabalanlar kış kış dese dağlar tüfek sesinden inler. Aslan aşireti barutsa maksudanlar ateştir. Şeks Hesananlarla Alişer'e baktı. Seydanlar arasında 60 yıldır süren arazi kavgalarında ölenleri gömmeye kalkışsanız mezarlarını çatıştıkları araziye sığdıramazsınız. Demen andı Silepet'e bakarak içli içli gülüyordu yaban. Hele bir de aşiretlerin kendi içlerinde kavgaları, ezbet hımgımları vardır ki kara taşı delirtir. Benim bu sakalımı ağırtan yukarı Abbasanlarla aşağı Abbasanların hırlaşmalarıdır. Yeğenim rehber çağırdığım halde niye gelmedi bu toplantıya? Sebep nedir? Rehber ki Dersim'in en cengaver, en yiğit, en akıllı adamıdır. Niye gelmedi? Burnunu nişangaha dayayan Demenanlı, dikik bakilo, civeno diye mırıldanarak cebindeki mermileri sıvazladı parmaklarının ucuyla. Dipnot, horoz da akıllıdır ama bok yiyor. Sesini iyice yükseltmişti Seyit Rıza. Bu Dersim bir kargaşa, bir Baba Gundi deryasıdır ki evliyaları kaçırır. 93 harbinden bu yana Türkler Dersim'e 11 sefer düzenlediler. Bu 11 seferin bir tanesi onlara zafer olmadı. Dersim kendi içinde bir ana sütü, hiç değilse bir gül alevi kadar sakin olsaydı, Abdullah Paşa bizden 200 bin tüfek istemeye cesaret edemezdi. Kendisine Dersim'de bu kadar tüfeğin olmadığını, nüfusun 100 bini geçmediğini söylediğimde güldü. Dersim'de her bebeğin kundağında bir tüfek gizlidir. Ana rahmindeki her bebeğin tüfeği de hazırdır dedi. Munzur'un dumanlı zirvelerini süzen yaban, paşa doğru söylemiş diye iç geçirdi. Ben de kendisine dedim ki, devlet 100 yıllardır Şafii Kürtlerle bir olup üzerimize gelmeseydi bu kadar silahlanmazdık. Bir halk silahsız olsa dişsiz aslana benzer sözünü biz devletten öğrendik dedim. Huş ağacından birkaç adım uzaklaşan yaban köyünden ayrılırken Cino'nun arkasından sıraladığı bedduaları anımsadı.
köpeklerin ay ışığı altında damlardan yükselen odun dumanlarını avladıklarını sandı. Hayat güzel bir kadının avucunun içi kadar sımsıcacıktı. İnsanın iyi yaşaması, çoban yıldızı gibi bahtiyar olması üç ana şarta bağlıydı. Ata, tüfeğe ve dağlara. Dersim kendisiyle uğraşmasa, hükümet Dersim'e saldırmasa, tüm insanların ahırın köşesinde geviş getiren bir keçiden farksız olacağını düşünerek gelişmelere şükretti. Toplantıdan çıkan kararı memnuniyetle karşılamayan tek kişi Yavan'dı. Dersim'e gelen bir saldırıyı önlemek için Abdullah Paşa'ya bir kez daha görüşme önerisinde bulunma gibi bir kararın Dersimlileri keçileştirmeye hizmet edeceği kanısındaydı Yavan. İnsan savaşın sayesinde cinli cinolardan uzaklaşarak değişik yerleri görüyor, sevmenin ve nefret etmenin değerini daha iyi kavruyordu. Herkese kendi marifetini gösterme, öğrenme ve afallama fırsatını veriyordu savaş.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 25.